Ayrım 28. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 373. Sorunun adı PKK mı, bölücülük mü, yoksa Güneydoğu sorunu mu? Bugünlerde herkes Güneydoğu açılımından ya da diğer ifadeleriyle PKK açılımından, Kürt açılımından veya demokratik açılımından bahsediyor. Ancak olayda muhalif veya tarafsız bir pozisyon sergileyen herkes önce Güneydoğu sorunu yoktur, Kürt sorunu yoktur diye konuşmaya başlıyor. Oysa bu ülkede görünürde 30, örtük olarak da daha uzun yıllardan beri yarı resmi bir savaş devam ediyor. Bu savaşın bir de karşı tarafı var. Eğer silahlı bir mücadele sürüyorsa bunun sebebini asıl olarak bu mücadeleyi başlata başlata sormak gerekmez mi? Ne istiyorsunuz, niçin çıkıp bunca zamandır savaşıyorsunuz gibi sorular hiç sorulmuyor. Herkes onların yerine konuşup Türkiye'nin Güneydoğu ya da Kürt sorunu olmadığını söylüyor. Veya birileri çıkıp onların Türkiye'yi böleceğini iddia ediyor. Onlar adına biz konuşuyoruz. Meselenin asıl muhataplarına bu sorular sorulmadığı müddetçe sorunu çözmek mümkün değildir. Şimdi de Öcalan ve PKK ile görüşülemez deniyor. Peki kiminle görüşülecek? Sorun oradaki sıradan halk değil ki. Sorun davanın şahsında somutlaştığı Öcalan ve örgüttür. Onunla görüşmeden hangi sorun halledilebilir? Daha doğrusu onlardan başka konuşacak bir muhatap var mı ki? Bugün muhatap alınacak herkes ancak oradan izin aldığı zaman konuşabilir. DTP veya benzeri partilerin milletvekillerinin veya diğer sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin güçlerini PKK'dan aldıklarını bilmeyen var mı? Eğer Öcalan ve PKK'ya dayanmasalar hiçbir şey ifade etmezler. Eğer Öcalan bir gün onları gözden çıkarırsa bir anda silinip gideceklerdir. Leyla Zana bu hareket içinde önemli bir konumdaydı. Birileri Öcalan'a "Abi senin yerine Leyla Zana'yı hazırlıyor, onu parlatıp öne çıkarıyor" dedi. Bunun üzerine Öcalan'ın tek bir emriyle Zana her şeyin dışında bırakıldı ve o saatte bitti. Üstelik o örgüt içinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen bu muameleye maruz kalmıştı. Şu an adları daha az duyulan, siyasete yeni atılan milletvekillerinin hiçbirinin PKK'ya dayanmadan, ondan güç almadan bir şey yapması ve bir adım dahi atması mümkün değildir. Bugün için PKK demek de Öcalan demektir. Bu açıdan muhatap Öcalan'dır. Öcalan muhatap alınmadan da hiçbir sorun halledilemez. Sorunun kendisi tüm açıklığıyla ortadayken karşımızdaki güç bu kişi ise onu dikkate almadan hiçbir sorun çözümlenemez. Önce sorunun asıl muhatabını saptamak ve doğru muhataba doğru soruyu sormak gerekir. Yoksa onların yerine kendimiz sorup kendimiz cevap verecek olursak doğal olarak bu soruna hiçbir zaman çözüm bulunamaz. Öcalan yarın da yine etkin olacak. Güneydoğu'da veya Kürtlerle ilgili bir adım atacak herkes eninde sonunda bu kişiyi hesaba katmak mecburiyetindedir. Hatta onun desteğini almaya da mecburdur. Ona muhtaçtır. Bu sorunları ABD ile, AB ile veya başka ülkelerle konuşmak, çözmek, pazarlık yapmak isteyenlerin bu devletler veya güçler yerine Öcalan ile sorunu çözmeyi denemelerinin daha akıllıca bir iş olduğunu bilmeleri gerekir. En azından Öcalan'ın bu ülkeden başka gideceği bir yeri olmadığını ve bu ülkeye onun da en az bizim kadar ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Öcalan, herkese mektup yazdık. Cezaevinde yatan Öcalan her başbakana, her genelkurmay başkanına, her kuvvet komutanına görev değişikliği olduğunda mektup yazarak olayların nasıl bitirileceğini uzun uzun anlatmaktadır. Hatta bir video kaset doldurarak gönderdiğini de biliyorum. Bu kasetlerden çözümü yapılan bir konuşmasında Kuzey Irak'ta Barzani'nin, Talabani'nin ve feodal güçlerin bir anlam ve değerleri yok. Orada bir benim bir de sizin gücünüz var diyordu. Ayrıca oradaki Türklerin haklarını korumak için bir şey yapılmadığını ve yurt dışındaki ırktaşlarıyla ilgili bir şey yapmayanın TC olduğunu belirtiyordu. Bazıları Güneydoğu'daki açılımın ülkeyi bölebileceğini söylüyor. Aslında bu söz Güneydoğu'daki mevcut sosyal, siyasal, ekonomik duruma, bölge ve dünya gerçeğine bakılmadan yapılmış bir tespittir. Aksine demokratik açılım süreci devam ettirilmezse, o zaman Türkiye için olumlu gözüken tüm şartlar aleyhe dönerek bölünme süreci daha da hızlanacaktır. İşin aslı her ne kadar hukuki manada bölünme olmasa da, Güneydoğu bölgesi yıllardan beri her gün yavaş yavaş bölünmekte, fiilen bölünme yaşanmakta olduğudur. Demokratik açılım süreci yaşanmakta olan fiili bölünme sürecini durdurabilecek, çatlakları yapıştıracak ve uzun süreçte bölünmeyi önleyecek tek gerçekliktir. 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar olan süreç içerisinde bölücü fikirlerin bölgede ne kadar yayıldığını, halktan örgüte verilen desteğin ve örgütün organize ettiği olaylara katılımın boyutunun nereden nereye geldiğinin bir anlamı olmalıdır. Ayrıca bugüne kadar uygulanan mevcut yöntemler tamamen bilimsellikten ve akıldan uzaktır. Olaya kriminal bir olay gözüyle bakmak çözüm getirmemektedir. Buna rağmen bu bölgedeki sorunu çözmek için başka bir yöntem önerisinde kimse bulunmamaktadır. Sorunun çözülmeden bu şekilde devam etmesi ve kaybedilen her saniye devletin aleyhinedir. Üstelik bölgedeki sorunu çözmeden Türk toplumunun diğer sorunlarını da halletmek mümkün değildir. Bugüne kadar uygulanan yöntemler sorunu çözememektedir. Kimsenin bu konuda başka bir çözüm önerisi olmadığına, tüm iç ve dış şartlarda bu çözüme uygun bir ortam yarattığına göre, aksini savunanlar neye dayandıklarını ikna edici bir biçimde açıklamalıdırlar. PKK konusunda kaçan fırsatlar. 2003 seçimlerinin ardından AKP hükümeti kurulmuştu. Makam mevki istiyor gözükmemek için İçişleri Bakanlığı'na dahi gitmiyordum. O günlerde PKK'nın dağdan indirilmesi ile ilgili eve dönüş adı altında çıkarılacak itirafçılık yasası hakkında gazetelerde çıkan haberleri okudum. Gazeteler eve dönecekler için Kırklar elindeki göçmen misafirhanesi ile Nusaybin'deki haç konaklama tesislerinin hazırlandığını yazıyordu. Bu arada PKK adına sözcülük yapan internet sitelerindeki konuyla ilgili haber ve yorumları okuduğumda onların itirafçılık veya pişmanlık yasası değil, af yasasını istediklerini, esasen eylemlerinden pişman olmuş kişiler olarak değil, yenilmiş kişiler olarak kabul edilmelerini istediklerini gördüm. Dolayısıyla mevcut şekliyle çıkacak bir yasanın anlamlı olmayacağını, bir şekilde PKK tarafı ile ilişki kurularak yasanın amaca hizmet eder tarzda çıkmasını istiyordum. Dayanamadım, gazetelerin yazdığı gibi çıkacak bir pişmanlık yasasının hiçbir anlamı olamayacağını not edip, bakanlık işleri, ziyaretçiler ve siyasi meselelerle yoğun bir faaliyet içerisinde olan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'dan randevu aldım. Yanlış anlaşılmamak için makam ve mevki için görüşme talebinde bulunmadığımı, PKK meselesinde yapılacakların önemli olduğu bilinciyle yapılanların işe yaramayacağını arz etmek için geldiğimi özellikle söyledim ve durumu kısaca anlattım. Bakan anlattıklarımı dinleyecek halde değildi. Daha sonra pişmanlık yasası çıktı. Hiçbir faydası olmadığı gibi toplu olarak akın akın PKK'lılar gelecek, teslim olacak diye hazırlanan 20'şer bin kişilik kamplara bir kişi bile gelmedi. Bir kez daha devletin terörü önleme adına meselelere nasıl yaklaştığı, hayatın gerçeklerinden ne kadar uzak hareket ettiği görülmüş oldu. Halbuki ne güzel bir fırsattı. Pişman olarak değil, yenilmiş olarak kabul edilmek. Bu teslim olacağım, ancak bir bahane lazım, o bahaneyi yaratıp bana sunun, onurumla teslim olayım demekti. Fakat biz PKK mensuplarının mutlaka haksız ve yanlış olduğunu kabul ederek teslim olması gerektiğinde ısrar ediyorduk. Devletin şefkatli kollarını kendini teslim etmek gibi benim bile komik bulduğum, güldüğüm temaları anlatıp durduk. Her zaman biz haklıyız anlayışımız bizi bu günlere getirdi. Öcalan'ın yakalandığı dönemde de başka bir fırsat kaçırılmıştı. O dönem örgüt şoka girmişti. Akılcı manevralarla etkisiz hale getirilebilir, savaş sona erdirilebilirdi. Ne yazık ki Öcalan yakalandı ve iş bitti anlayışıyla hiçbir şey yapılmadı. Öcalan'ın yargılamasını bu konuda yapılması gereken tek iş olarak kabul ettik. Bu kadar büyük bir siyasi ve toplumsal altyapıya sahip bir olayı mahkemelerin çözeceğini zannedip olayı mahkemeye havale ettik. Adalet, bağımsız yargı gibi sloganlar ile kendimizi aldattık. Aslında bu tavır ta baştan beri PKK'ya ve tüm terörist gruplara karşı gösterilen tavrın aynısıydı. Bu hastalıklı mantığımız değişmediğinden hiçbir zaman şartlara uygun çözümler ve taktikler geliştiremiyor, her zaman elimize geçen fırsatları doğru şekilde değerlendiremiyoruz. Önümüze çözüm bile konsa çözümü bir kenara itip savaş çıkarabiliyoruz. Bugün çözüm için önümüzde mükemmel fırsatlar var. Sanki tüm gelişmeler, iç koşullar, dış konjonktür, devlet, örgüt, her açıdan Türkiye'deki terör olaylarının, PKK sorununun, hatta tüm rejim muhalif örgütlerle yaşanan sorunların çözümü için ideal şartları yaratmış durumda. Maalesef biz karşımıza çıkan bu fırsatı bir türlü algılayamıyoruz. Balkanlarda benzer durumlar. Balkanlarda, Batı Trakya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Yunanistan'ın doğusu ile Bulgaristan'ın Yunanistan sınırına yakın güney bölgesini içine alan bölge, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Makedonya'da, Kosova'da, Bosna'da Türkler ne istiyor? Türkçe dil hakkı için neler yapıyorlar? Örneğin nüfusunun %4 ile 10'unu Türklerin oluşturduğu Makedonya'nın Kostivar ilinde Türkçe 3. ana dil olarak belediye meclisinde kabul edilmiş ve şehirdeki tüm levhaların sırasıyla Makedonca, Arnavutça ve Türkçe olarak yazılmasına başlanmıştır. Hiç kimse de bu hakka itiraz etmemektedir. Bu hakkı nasıl elde ettiler, neden kimse karşı çıkamıyor, ne gibi sonuçlar doğurdu? Balkanlarda Türkler için bu soruları tartışırken kendi ülkemizi de göz önüne almak zorundayız. Bizler Balkanlardaki Türkler için bu hakkı savunurken kendi ülkemizde Güneydoğu'daki Kürt halkı için neden karşı çıkıyoruz? Aslında demokratik açılım projesine Güneydoğu'nun, PKK'nın değil, Türkiye'nin tamamının ihtiyacı vardır. Türkiye'de toplumsal problemlerin ortadan kalkması, toplumsal taleplerin suç gibi algılanmamasına, bunların kriminal olaylara uygulanan yaklaşımlarla değil, demokratik yöntemlerle çözülmesi anlayışının benimsenmesine bağlıdır. Bu tür bir yaklaşım ülkedeki farklı inanç ve düşüncedeki gruplar ve bireyler arasındaki çelişkileri giderecek, farklılıkları ayrılık unsuru olarak algılamayıp sosyal zenginliğin unsuru olarak kullanıldığı ortamlar yaratacaktır. Demokratik açılıma ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her yerinde ihtiyaç vardır. Siyasi ve toplumsal huzurumuz ülkenin istikrarı için ve siyasi çalkantıları, terör olaylarını bitirmek için ihtiyaç vardır. Ayrıca toplumsal taleplere karşı devletin askerine, polisine ve mahkemelerine sirayet etmiş bakışının değişerek bu tür taleplerin kendine has argümanlarla karşılanması anlayışının yerleşmesi gerekmektedir. Yunan-Bulgar-Türk ilişkileri. Yunanistan ve Bulgaristan'da Türkler var ve bu ülkelerde yaşayan Türklere yıllardır yapılan baskılar dillere destan olmuştur. Batı Trakya, Yunanistan'ın Kavala ve İskeçe illerinden başlayan Edirne sınırına kadar devam eden bölge ile Bulgaristan'ın doğusunda kalan Filibe ilinden başlayan Edirne ve Kırklareli sınırına kadar uzanan bölgelerden oluşmaktadır. Bölge tümüyle Türk bölgesi olup eski haritalarda tüm yerleşim yerleri Türkçe olarak gösterilmektedir. Daha sonradan yerleşim yerlerinin hepsinin isimleri değiştirilmiş, hala bizim Güneydoğu illerinde olduğu gibi Türkçe, Bulgarca veya Türkçe, Yunanca isimleri vardır. Yine Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesi ile Burgaz, Plevne illerini kapsayan bölgesi tümüyle Türk bölgeleridir. Geçmiş yıllarda buralarda Türkler üzerinde baskılar kurulmuş, isimleri değiştirilmiş, zorla kimlikleri unutturulmak istenmiştir. Hemen sınırda olan Türkiye bu bölgelerde yaşayan Türklerin mücadelesine destek olmak istemiş, en azından buradaki kişilerin Türkiye'ye gelmelerine kolaylık göstermiş, Türkiye'de eğitimlerine imkan tanımış, dünyaya seslerinin duyurulmasına çalışmıştır. Her biri ciltler dolusu kitaplara konu olacak olan buradaki insanların gördüğü baskı ve şiddet bu kitabın konusunu oluşturmamaktadır. Fakat burada yaşananlar kitabımızın konusu bakımından üç açıdan önemlidir. Birincisi, bu bölgelerde Türkler ve başka halklar üzerindeki baskı ve şiddet direniş hareketlerini ortaya çıkarmış ama bunlar asla silahlı gerilla hareketine dönüşmemiştir. Oysaki bu bölgelerde gerilla hareketini başlatacak fiziki, sosyolojik şartlar vardır. Muazzam ormanlarla kaplı dağlık bir alan, çoğunluğu direnişi destekleyen bölgesel olarak dili, dini, kültürü ayrı bir halk, baskı ve şiddete maruz kalan halk. Üstelik yanı başında gerektiğinde örtülü destek verecek aynı halk tarafından kurulmuş Türkiye gibi bir devlet vardır. Fakat gerilla harbi başlamaz. Bunun birçok sebebi olabilir. Bana göre en önemlilerinden bir tanesi bu ülkelerdeki baskı ve şiddetin derecesi direniş yaratacak kadar fazla ama halkı dağa çıkartacak, savaş başlatacak kadar çok olmamasıdır. Bugün bölgede yaşayan Türklerin durumu bu iddiamın doğruluğunu göstermektedir. Bu bölgelerdeki Türkler eskisi kadar direnmedikleri gibi bulundukları ülke ile uyum sağlamaya çalışıyorlar. Özellikle Bulgaristan'da Bulgar demokrasisinin gösterdiği başarı sayesinde 30'dan fazla milletvekili, 14 bakan yardımcısı, cumhurbaşkanı yardımcısı olmak üzere çok sayıda Türk'ün hükümet kadrolarında görev almış olması ve hükümet ortağı olarak bulunması neticesinde Türk direniş hareketi bitmiştir. Türkler bugün Bulgaristan'ın yükselmesi ve ilerlemesi için çalışır hale gelmiştir. Artık Bulgaristan'da yaşayan hiçbir Türk Türkiye'ye gelmek istemediği gibi Türkler Bulgar vatandaşlığı veya Bulgar vizesi almaya çalışmaktadırlar. Bunu sağlayan tek şey Bulgaristan rejiminin demokratikleşmesi, Türklere eşit vatandaşlar olarak davranması ve Türklerin Türk olarak legal partiler kurarak haklarını arayabilmesi ve hatta iktidara ortak olabilmeleridir. Bugünkü Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği, ülkemizdeki Emniyet Genel Müdürüne veya İçişleri Bakan Müsteşarına muadil, görevinde bulunduğu dönemde banka yolsuzluğu suçlarından aranan Murat Demirel'i yakalayıp bize teslim etmesinden dolayı kendisini Türkiye'ye davet etmiştik. Sohbet bir ara Bulgaristan'daki Türkler, Bulgaristan'ın iç güvenliği konularına gelince Borisov, "Dün Bulgaristan'da Türklere baskı vardı, adları değiştiriliyordu. Baskılardan dolayı yüz binlerce Türk asıllı Bulgar vatandaşı ülkeyi terk etti, Türkiye'ye göç etti. Buna rağmen Bulgaristan'da istikrar ve huzur yoktu. Ama şimdi Bulgaristan'da özgürlükler genişledi, demokratik adımlar atıldı, Türkler siyasi parti kurdular. 30 kadar milletvekilleri var ve hükümet ortağı oldular. Her kademede memuriyetler alıyorlar. Bunun sonucunda Bulgaristan huzurlu ve güvenli bir ülke durumunda. Türkler Bulgaristan demokrasisinin de bazı açılardan teminatıdırlar. Dün kapıları tamamıyla açsanız Bulgaristan'daki Türklerin hepsi Türkiye'ye gelirdi. Bugün aynı şeyi yapsanız hepsi Bulgaristan'da kalmayı tercih eder. Hatta geçmişte Türkiye'ye gidenler dahi Bulgaristan'a dönmeye çalışıyor. Üstelik daha ekonomi yeterince düzelmedi. Düzeldiğinde bu talep daha da artacak" mealinde bir şeyler söyledi. Bulgaristan Türklerinin sürgün edilişlerinin 20. yılı anma törenlerine davet üzerine katılan eski Bulgaristan Cumhurbaşkanı Jelojelev Edirne'de yaptığı konuşmada, 1980'li yıllarda bazı Bulgar insan hakları savunucuları ile birlikte Türklere yapılan baskılara karşı koyduklarını belirterek, kendisi Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkler üzerindeki baskıların kaldırılması konusunda yaptığı çalışmaları kısaca anlattı. "Bulgaristan'da demokrasinin standartlarının yükselmesi, özgürlüklerin gelişmesiyle birlikte Türkler de huzur buldu ve Bulgaristan istikrara kavuşma konusunda önemli mesafe aldı" dedi. "Ülkemizde de bu çapta devlet adamlarının çıkması gerekiyor. Bulgaristan demokratik rejimini sürdürdüğü müddetçe Türkler Bulgaristan için hiçbir risk oluşturmayacağı gibi Bulgar demokrasisinin teminatı da olacaklardır. Bulgar demokrasisini tehdit edecek her hareket karşısında Bulgaristan'daki Türk halkını bulacaktır. Çünkü demokrasi harici bir rejim belki Bulgaristan'daki Bulgarları çok rahatsız etmez ama Türkleri kesinlikle edecektir. İkinci olarak AB'nin Yunanistan'da demokratikleşme yönündeki taleplerinin sonuçları kitabımız açısından önemlidir. Yunanistan'daki demokratikleşme süreci de bu ülkedeki Türkleri risk olmaktan çıkarmaktadır ve çıkaracaktır. Bugün hala Yunanistan'da Türkler üzerinde ciddi baskılar söz konusudur. 1990'lı yıllarda seçme ve seçilme gibi en tabii siyasi haklar bir kenara, vatandaş olmak sıfatıyla mülk sahibi olma, seyahat etme, ehliyet alma gibi medeni haklar bile kısıtlanmıştı. Türklerin ehliyet almaları bile özel izne tabi hale getirilmiştir. 2000'li yıllara kadar Türklerin gayrimenkul satmaları serbest, almaları izne tabiydi. Ancak AB'nin Yunanistan'a yaptığı baskılar, bizden talep edilince AB dayatması diyerek eleştirdiğimiz, Yunanistan'da Türkler gibi tüm azınlıkların haklarının korunması söz konusu olunca yerine getirilmesini istediğimiz uygulamalar neticesinde, Yunanistan rejimi yumuşayarak Türklere yeni hak ve özgürlükler tanımış, onlar da direnişi yumuşatmış, daha ılımlı bir muhalefet yapmaya başlamıştır. 4-5 defa gittiğim Yunanistan'da dernek başkanı, müftü gibi Türk toplumunu ve muhalefetinin simgesi olan kişiler ve yanında bulunanlar şu anki memnuniyetsizliklerini şöyle ifade ediyorlardı. "Yunanlar geçmişte baskıcı bir tutum içindeyken biz de direnişçiydik. Kapalı bir toplum yapısı içinde onlara karşı koyuyorduk. Fakat şimdi Yunanlar tutumlarında yumuşayınca biz de çözüldük. Artık Türk gençleri Yunan okullarına gidiyor, Yunanlı kızlarla evleniyor, Yunan mahallelerinde oturuyorlar. Oysa eskiden böyle şeyler olmazdı." Yani gönüllü olarak olmasa da AB'nin baskıları sonucu Yunanistan demokratikleştikçe Türk muhalefeti yumuşamış, yavaş yavaş makul seviyeye gelmiştir. Bugün Yunanistan'da yerel yöneticilerin tümü seçimlerle belirlenmektedir. Yöre halkı milletvekillerini ve bölge yöneticilerini seçtiklerinden Batı Trakya'daki Türk halkına değer verilmektedir. Buna karşın Türklerin çoğunlukta olduğu Gümülcine ve Evros'ta il valiliğini Türkler almasın diye sadece bu bölgede iki il birleştirilerek tek valilik bölgesi yapılmış ve seçimlerde bir Türk'ün vali olması önlenmiştir. Dünyada çok az ülkede örneğine rastlanan Dışişleri Bakanlığı'nın ülke içerisinde etkin olduğu bir uygulama Yunanistan'da yürürlüktedir. Gümülcine'de Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Batı Trakya'da uygulanacak politikaları ve devlet uygulamalarını belirlemek üzere bir ofisi bulunmakta ve Türklere karşı yürütülen uygulamaları bu ofis belirlemektedir. Çağ dışı kalan bu uygulama sanırım önümüzdeki süreçte kalkacaktır. En yakınımızdaki ülkelerdeki uygulamalar, ülkemizdeki Kürtlere ve diğer farklı azınlıklara karşı yapılması gerekenlere örnek olması açısından bizim için büyük önem arz etmektedir. Üçüncü konu ise Bulgaristan ve Yunanistan'daki Türklerin gördüğü baskı ve şiddete karşı çıkan Türkiye'nin kendi içinde benzer konumdaki halklara aynı uygulamaları yaparken hiç vicdan muhasebesi yapmamış olmasıdır. Hatta biraz daha geniş bakarsak tüm Balkanlarda Yunanistan, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan gibi pek çok ülkede yaşayan Türklerin haklarının korunması için destek veren, Türk varlığının, dilinin, kültürünün korunması amacıyla her platformda yer almak isteyen Türkiye, bunların en tabii insan hakları olduğunu savunurken kendi içine hiç bakmamış, evrensel vicdanı savunmamıştır. Karayolu ile baştan başa gezdiğim Balkanların Türk azınlığının bulunduğu bölgelerinde Türklerin Türk bayrağının yanında kurdukları partilerin Kosova Türk Demokratik Partisi, Makedonya Türk Demokratik Partisi bayraklarını asarak ayakta kalmaya çalıştıklarını gördüm. Makedonya'da Türklerin en yoğun yaşadığı ve nüfusun %4'ünü oluşturdukları Kostivar gibi belli şehirlerde Türkçe üçüncü dil olarak kabul ettirilmiş. Türkler şehirdeki tüm iş yeri isimlerinin Makedonca, Arnavutça ve Türkçe yazılmış olmasını övünerek anlatıyorlardı. Eski bir Makedon devlet adamının adına kurulan ilk öğretim okulunun adı Mustafa Kemal Atatürk Okulu olarak değiştirilmiş, içine Çanakkale Savaşı'nın tam bir duvarı kaplayan tablosu yapılmış, her yeri Türk bayrağı ile donatılmıştı. Öğretmenlerinin çoğu Türklerden oluşan Gül Cahit'in müdürlük yaptığı okulda ve diğer şubelerinde anımsadığım kadarıyla 1200 öğrencinin 900 kadarı Türk, bir kısmı Makedon ve bir kısmı Arnavuttu. Okulda 3 dilde de eğitim veriliyordu. Türkiye'de Ankara Gazi Üniversitesi'nden mezun olup orada öğretmenlik yapan gencecik idealist öğretmenler aklıma geldiğinde gözlerim nemlenir. Bu okulda görev yapan öğretmenlerin hepsi Türkiye'de yüksek okul okumuş, öğretmen olmuş ve Türkiye'de daha iyi şartlarda çalışma imkanları varken çok düşük maaşa ve zorluklara katlanarak okulları biter bitmez Makedonya'ya gelmiş ve bu okulda buradaki çocukları yetiştirmeye aday olmuşlardı. Sırt sırta, omuz omuza vererek bayrak olmuşlar, kavgasız dövüşsüz oradaki Türkler ve Türklük için çalışıyorlardı. Kostivar'daki Türk çocukları ve Türkler için hem öğretmen hem önder hem de rehber olmuşlardı. Birbirlerinden ayrılamayacak kadar birbirlerine bağlı bu fidan boylu gençleri her gördüğümde tarif edilemez duygular hissettim. Bu zamanda idealleri uğruna fedakarlık yapan bu gençlerin adını her fırsatta anarım. Peki ben oralardaki Türklerin kazanmış olduğu bu haklar için bu hisleri duyarken, kendi ülkemdeki benzer kısıtlamalar içinde bulunan insanlar için nasıl aynı hisleri duyamam? Ben nasıl bir vicdan sahibiyim ki çifte standartları vicdani ölçü olarak kullanıyorum? Bence Türk'ün artık kendi kendini sorgulaması lazım. Kendisi ve ırktaşları için talep ettiği hak ve hürriyetleri ve en tabii insani hisleri diğer insanlar için de istemelidir. Eğer talep etmiyorsa kendi vicdanını sorgulamalıdır.
28. ayrımın sonu. Sayfa 384.